Gençlik rehberinden bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken onları o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar. Toprak olmuşlar. Ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş, herkesin nazarı nefretini celbediyorlar. Ben de onlara ağladım. Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiyeye tercih ettiriyor. Evet. Hapishanenin karşısında lise mektebi var. Eskişehir Hapishanesi. Üstadımız pencereden baktığında karşısındaki okulun bahçesindeki kızların gülerek raks ettiklerini, dans ettiklerini görmüş. Kızlar büyük kızlar diyor. Yani amel defterleri açılmış, mükellefiyet yaşına girmiş. Dolayısıyla günahları, sevapları kayıt ve zapt altına alınıyor. Cenab-ı Hak onlara kul olarak itibar ediyor. Büyük oldukları için, akıl bali oldukları için. Böyle baktığımızda onların gafletli, günahlı bir eğlence içerisinde olduğu anlaşılıyor. Ve onlar huriler kadar güzel dahi olsa nasıl huri olabilirler? Günahlı, gafletli, haramlı, istikamette bir hayat yaşadıkları için cehennem hurileri olabilirler diyor. Onları cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Yani 50 sene sonraki, 50 sene önceki vaziyet belki kaydedilse, kameraya alınsa görülebilir sinema vesaire sistemde. Ama 50 sene sonraki vaziyet nasıl görünüyor? Adeta gaybi bir sinema perdesi açılıyor. 50 sene sonraki onların bu gafletli gülmelerinin neticesi Bediüzzaman Hazretlerine gösteriliyor. Bazen bunu bize soruyorlar da yani nasıl oluyor falan diye. Mesela hücrenin kapısı herkese açık değil. O ilimle iştigal eden, o bilimde ihtisas yapmış kişilere açık. Veya yıldızlar, semavat bilimi, gök bilimi, o ilimde iştigal eden, o ilimde işte yıllarını tüketen, ihtisas sahibi olan uzmanlaşmış kişilere açık. Bize çok açık değil. Manevi alemler, gaybi alemler de herkese açık olmuyor. O manada inkişaf etmiş, terakki etmiş, uzmanlaşmış, ihtisas yapmış kişilere açılıyor o gaybi alemler. Veya yıldızları çıplak gözle izlemek çok mümkün değil. Teleskop lazım. Gaybi alemleri görmek için de teleskop gibi nazar gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Bedir'de peygamberimizin öz amcası Hazreti Abbas esir düşüyor. Ondan fidye-i necat talep ediliyor. Kurtuluş parası. Benim param yok, imkanım yok diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, Ümmü Fadıl yanında şu kadar parayı sen bırakmıştın diye söylüyor. Hazreti Abbas diyor ki eşimle yalnız benim bildiğim bir sırdı. Yani Cenab-ı Hak gösteriyor, öyle bir nazarla bakıyor ki Bedir'den veya Medine'den Mekke'de amcasının evindeki gizli para koyduğu yeri görüyor. Bu vesileyle Hazreti Abbas iman ediyor. Mesela Hendek gazasında, Hendek gazası olmazdan evvel bunun altyapısı hazırlanırken, Hendekler kazılırken sahabeler geliyor diyor ki ya Resulallah büyükçe bir kayaya rastladık, ne yapalım? Selman-ı Farisi Hazretleri'nin balyozunu alıyor. Bismillah diyor, kayaya vuruyor. Kaya parçalanıyor. Öyle kayaya vurduğunda bir ışık çıkıyor ya. O anda diyor ki Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi. Sonra Bismillah diyor, tekrar vuruyor balyozu. Allahu Ekber diyor, bana Fars'ın anahtarları verildi. Yani İran'ın. Sonra tekrar vuruyor Bismillah deyip, Allahu Ekber diyor, bana Yemen'in anahtarları verildi. Sonra kaya parçalanıyor. Bunu söylediğinde kendi kavmine gücü yetmiyor. Hendek'te biliyorsunuz Kureyş müşriklerle savaşmış. Hatta imkan güç de yok. Fakirlik de var. Hatta yiyecek yemek bulamıyorlar. O gazada karnına taş bağlıyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam açlıktan dolayı. Ama diyor ki İran'ın anahtarları bana verilecek. O zaman İran bugünkü Amerika gibi süper güç. Nasıl olacak bu? Oluyor. Sad bin Ebi Vakkas zamanında İran fethediliyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanında bu saydığımız yerler fethediliyor. Sonra gel 14 asır sonrasını görüp söylüyor. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Fetheden ordu ne güzel ordudur diyor. Ahir zamanı görüyor. Ahir zamanda Allah Allah diyen kalmayacak diyor. Üstadımız bunu Allahu alem bir sevap deyip tevil ediyor, izah ediyor. Diyor ki 600 sene camilerin arkasında Allah Allah diyen tekke ve zaviyelerin kapatılacağına. İşte mühim, ehemmiyetli bir şairi İslamiyye olan Ezan-ı Muhammedi'den Allah lafzı kalkacağına işarettir. Allahu Ekber yerinde Tanrı uludur, Tanrı uludur diye yıllarca okundu. İşte bu peygamberin ahir zamandaki bir talebesi, işte Hakkat-ı Diniye'nin, Hakkat-ı Muhammediye'nin hadimi, hizmetkarı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine de gayb perdesini Allah açıyor. O da liyakati ve vazifesi itibariyle görüyor. Ahir zaman fitnesinden insanlığı kurtarmak, şerrinden muhafaza etmek, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'ye hayatını vakfetmek suretiyle bu manada çalışmak durumunda olan bir zat olması hasebiyle gayb perdelerini görmesi gayet makul. Sonra ne gördü peki o dans eden, raks eden günah ve gafletli kızların 50 sene sonraki halleri nasıldı? O akıbetleri nasıldı? Nasıl göründü? Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar. Toprak olmuşlar. Yani bedenleri toprak olmuş, ruhları azap çekiyor. Ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş. Herkesin nazarı nefretini celbediyorlar. Ben de onlara ağladım. Şimdi buradan şu netice çıkıyor. sefihane hayatın, günahlı, gafletli, haramlı bir hayatın, bu manada yaşanan bir hayatın ölümden önceki neticesi nedir? Çirkinleşmek ve herkesin nefret nazarını celbetmek. Niye çirkinleşiliyor? Çünkü güzellik bir nimettir. Nimete şükredilmezse o nimet bozulur, çirkinleşir. Şükredilse ne olur? Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı istikamette o güzellik sahibi yaşarsa, iffet takva dairesinde yaşarsa, güzelliğini yani eşinden başkalarına göstermezse, haramdan, günahtan, yılandan, akrepten çekinir gibi çekinirse, o güzelliği ebediyen ona verilecek. Hem de hurilerden daha güzel bir surette, hem de hurilerin sultanı olarak o güzellik ona verilecek. Ama o güzellik bir de dünyada İslam dairesinde, huzur, selamet dairesinde yaşadığı için mutluluk ve saadeti henüz dünyadayken yaşayacak. Ahirette de ebedi mutluluk ve saadeti netice verecek. Helal daire, meşru daire. Ama bu böyle olmaz da bu güzellik nimetine suistimal etmek suretiyle kullanılırsa o zaman bozulur diyor, çirkinleşir. Çirkinleşince de kimse çirkin şeye rağbet etmez. Çirkin şeyden insanlar hoşlanmaz. Rahatsız olur. Mesela bir gül gördüğünüz zaman onu seversiniz, okşarsınız, koklarsınız, alırsınız, yakanıza takarsınız, değil mi? Gül. Bir yılan olsa mesela, yılanı da seveyim, okşayayım, işte boynuma sarayım falan, öyle bir şey demezsiniz. Tiksinirsiniz, korkarsınız. İşte günahla geçen hayatın neticesinde de insanlar bu manada olan insanlardan korkacak, dehşet alacak, kaçacak, onlardan nefret edecekmiş. Buna üçüncü meselede bir ek bir ilave mana da veriyor. Diyor ki gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden. Evet, gençliğinde iffetini muhafaza etmemenin neticesi ahir ömründe insanların nazarı nefretini celbetmekmiş. Bir manada şöyle olabilir. Sen kendini insanlara beğendirmek, sevdirmek, satmak, onların itibarını, alkışını kazanmak için güzelliğini haram olan kişilerle paylaştın. Onları kendini sevdirmeye çalıştın. İşte bunun aksül amel tokadı, ahir ömründe insanlar senden nefret edecek. Senin istediğinin tam zıttı olarak tokat yiyeceksin. Peki kabirden sonraki, işte ölümden sonraki neticesi ne? Sefihane hayatın, kabirde azap çekmek. Daha sonrası da var ama 50 sene deyince henüz kıyamet gelmemiş oluyor dolayısıyla. Üstad yani diyor ki bir yerde, ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet bu fani ömürdeki say ve çalışmalarına bağlıdır. Ya bu 2 kere 2, 4. Kabirde azap çekmek de dünyadaki hayatımızda bizim yaşantımızın, tercihimizin neticesi. Lezzet ve rahat görmek de yine bu dünya hayatımızdaki yaşantımızın, hayatımızın, hayat tarzımızın bir neticesi. Onun için diyor ki senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Hazreti Azrail geldiğinde, can çekişmeye başladığında, tövbe kapısı kapandığında uyanmanın çok fazla manası yok. Hazreti Azrail gelmeden, sekerat anı uyandırmadan evvel uyan diyor. Buna benzer bir ifade de Mehmet Akif söylüyor. Diyor ki ey yolcu uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha bir kupkuru çöl var. Ne ışık var, ne de vaha. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Yıllar önce bir hikaye okumuştum. Hakikat da olabilir, hakikat olmasa da hakikatten haber veren bir boyutu var. İşte arkadaşlarla birlikte yolculuk yapan bir adam, yolculuk esnasında vefat ediyor. Çölde. Onu defnetmek için bir kabir kazıyorlar. Kabirden büyük siyah bir yılan çıkıyor. Örtüyorlar. Başka bir kabir kazıyorlar. Oradan da büyük siyah bir yılan çıkıyor. Onu da örtüyorlar. Üçüncü kabri kazıyorlar. Orada da büyük siyah bir yılan. Allah Allah, ne yapacağız diyorlar. Sonra işte şehre gidiyorlar. Orada alim bir zata soruyorlar. O da diyor ki, küre-i arzın her tarafını da kazsanız o yılan çıkacaktı diyor. Gidin o çukurlardan birine onu defnedin. Yani bu adamın hayatındaki yaptığı yanlışlar kabrinde siyah yılan olarak karşısına çıkıyor. Evet. Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü. Yani hapishane penceresinden baktım. Karşımda günahla, gafletle eğlenen kızlar. Onlar cehennem hurileri olarak tarif ediyor. Bu vaziyette oldukları için. Sonra gaybi bir sinemadan onların 50 sene sonraki halleri, bu günahlı gafletlerinin neticesi bana gösterildi. 50 tanesi vefat etmiş, kabirde azap çekiyorlar. Diğer kalanlarsa çirkinleşmiş, insanlar ondan nefret ediyor, kaçıyor. Evet, fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Evet, kadınların yüzsüz yüzü tabiri çok orijinal bir tabir. Burada tabii yüzsüz ifadesi, hani yüzleri yok manasında değil elbette. Nasıl eli delik denilse müsrif, eli açık denilse cömert, eli sıkı denilse iktisatlı denir ya. Burada da gayri İslami bir şekilde yaşamak. Günahla, gafletle, haramla iştigal etmek. Tesettürüne dikkat etmemek. Adab-ı Kur'aniye ile edeplenmemek. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesine rağbet etmemek. Gayrimeşru, günah, gaflet atmosferlerinde yaşamak. Kendi günah kazandığı gibi insanları da günaha sokmak manasında olan, işte iffette, utanmada sıkıntılı olan kadınlar bahsediliyor. İşte televizyonu açtığımızda, gazeteyi elimize aldığımızda, dergilere, mecmualara baktığımızda, bu insan yani toplumda onlar daha çok görünüyor, daha çok rağbette olduğu için magazin, işte sanat adı altında insanların ahlakı bozuluyor. Sokaklarda da onların kirli ahlaklarının tezahürlerini görüyoruz. Ve dolayısıyla insanlar ahir zamanda, ahir zamanın en dehşetli fitnesi, kadınların harama, günaha vesile olması cihetinde günah ateşine pervane gibi atılıyorlarmış. İhtiyarları, yani iradeleri elinden çıkıyormuş. Mıknatıs gibi o günahın cezbedici, çekici cazibesine kapılmak suretiyle imanını, ebedi hayatını kaybetme riski, tehlikesine muhatap oluyorlarmış. Evet, o gün bugündür. İşte tesettürsüzlük, açık saçıklık vesaire. Mesela bir nokta var, onu da nazara vereyim. Çok orijinal, gençlik rehberinde geçiyor yine. Amazonlardan bahsediyor Bediüzzaman. Amazon. Bunlar silahşör kadınlar. Yani asker gibi kılıçlarıyla, işte mızraklarıyla insan öldürüyorlar. Onların bu zamandaki bir benzeri de işte açık bacaklarıyla ehli imanın kalbine, ruhuna, imanına, ebedi hayatına taarruz eden kadınlardır diyor. Ahir zaman fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Taife-i Nisa'iye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden de anlaşılıyor diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu zamandaki bu ahir zaman fitnesinin en dehşetli rolünü oynayan bu şeyi haber veriyor. Bu şu demek, bu zamanda insanlar cehenneme nasıl gidecek? İşte bu sebepten gidecek. Ekseriyeti mutlaka insanlar bu sebepten cehenneme gidecek ahir zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, demiş ki ümmetimin helaki sefih gençlerin eliyle olacaktır. Bununla alakalı çok hadis var, bir tanesi bu. Ümmetimin helaki sefih gençler eliyle olacaktır. Peki bu kadınlar yani ıslah olsa, terbiye edilse o zaman biraz önce de ifade ettiğim gibi hem dünyada sıhhat ve selamet manevi yönden hem ahirette ebedi saadet bulacaklar. Ayrıca Tesettür Risalesi'nde bir noktayı nazarı çekiyor. Diyor ki kadınlar mübarek mahluktur. İslamiyet dairesi içerisinde mutlu olmak için yaratılmış mübarek mahluklardır diyor. Niye? Çünkü onların günah işlemekte kabiliyetleri yok hükmündedir. Günah işledikleri zaman erkeğe yetişemezler. Bedelini de çok ağır öderler diyor. Yani 8 dakika zevk için 8 ay karnında bir çocuk taşıyacak, 8 sene hamisiz bir çocuğa bakmak zorunda kalacak. İşte azıcık bir günahı, yani 8 dakikalık bir günahın neticesi hayatını bu kadar ağır bir şekilde sıkıntı verecek bir sistemde tahrip etmesi, günah işlemekte erkeklere yetişemediği ve kabiliyetleri yok hükmünde olduğunu ifade ediyor. Ve diyor ki onlar İslam dairesinde mutlu olmak için yaratılmış mübarek mahluklardır. Bu mübarekleri ifsad eden komiteleri Allah kahretsin diyor. İşte maalesef bugün onlar çok ciddi şekilde ifsad edilmiş durumda. Cenab-ı Hak şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Ben bir gün sokağa bakarken o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım. Dedim bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken birden o fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidatkar bir şahs-ı manevi önümde tecessüm etti. Ve o günah haram fitnenin organizatörleri namına bir şahs-ı manevi belirdi. Ben de ona ve ondan ders alan mülhitlere dedim. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane, o günah haram yolunda dalaleti, dinsizliği severek irtikab eden, tercih eden ve hevesat-ı nefsaniye lezzeti yolunda dinsizliği ve ilhadı kabul eden ve hayatı, dünya hayatını perestiş edip ölümden şiddetli korkan, kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidada o günahları işlemek şevkiyle, işte hevesiyle dinsizliğe yüz tutan bedbaht, katiyen bil ki dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyan, Bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra bil umum senin bu kainatın mazi ve müstakbelin ve geçmiş nev'in ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar, milletler ve gelen insanlar ve taifeler tamamen ölüdür. İmansız bir nazar için geçmiş tamamen büyük bir mezaristan ve hiçliktir. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alakadar olduğun o bütün seyyar dünyalar, seyyar kainatlar mütemadiyen sürekli senin dalaletin suretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve hadsiz ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor, ruhun varsa yandırıyor, aklın sönmemişse gamlar içinde boğuyor. Eğer bir saatçik sarhoşça sefahetin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukabil gelebilirse o sefahette kal. Yoksa hakkını başına al. O manevi cehennemden kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve saadet-i hayatiyeyi tatmak için Kur'an'ın dersini dinle. Cüz'i fani bir dakika lezzetli, külli baki daimi imani lezzetler ile mübadele et. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Yani dinsiz bir nazarla baktığında onun geçmişteki sevdikleri, annesi babası daha öncesi hiç oldu. Adem'e gitti, yokluğa gitti. Dolayısıyla onlarla ne kadar bir muhabbet bağı varsa o nispette oradan bir elem onun başına yağıyor. İstikbalde ise yine kendisiyle birlikte sevdiklerini bekleyen bir hiçlik, bir yokluk alemi var. Yani bir idam ağacı, idam sehpasında bütün sevdiklerinin asılması manasında bir dehşetli tehlike söz konusu. Bu durum da yine ona ayrıca bir elem, ayrıca bir keder veriyor. Bu vaziyette insan nasıl mutlu olabilir? İdam sehpaları kurulmuş, arada bir sevdikleriyle beraber eğlenirken, işte nimetlerden istifade ederken, arada bir sevdiklerinden birisini götürüp idam sehpasında asıyorlar. Veya işte dipsiz bir kör kuyuya atıyorlar. O da bunu gördüğü halde, ya ben bunu hiç düşünmeyeyim, bununla ilgilenmeyeyim, önümdeki saadetimle, lezzetimle meşgul edeyim, dünyadan kam alayım, zevk edeyim diyebilir mi? Ona ya sen moralini bozma, seni şimdi çağırmıyoruz, sen keyfine bak denilse. Keyif edebilir mi? Evet. O da o yolun yolcusu olduğundan dolayı geçmişe baktığında elem, geleceğe baktığında keder. Bir de Risale-i Nur'da işte özellikle küçük sözlerde mükemmel muvazene ve mukayeseler yapılıyor. Mesela kısaca bir yer izah edeyim. Diyor ki arkamızda ecel arslanı var. Arkamızda arslan. Önümüzde idam sehpası. Sağ ve sol tarafında kanayan iki derin yara ve benim üzerime, başıma, mesuliyetime verilmiş bir yolculuk. Bunun muhatabıyım ben. Şimdi sen arkamdaki arslanı öldürebilir misin? Önümdeki dar ağacını kaldırabilir misin? Göğsümdeki bu kanayan yaraları tedavi edebilir misin? Ve benim mecbur ve mahkum olduğum yolculuktan beni men edebilir misin? Eğer böyle yapabilirsen biz ne yapalım? Senin dediğin gibi günahlara, haramlara vesaireye girelim. Arkamızda her dakika gelmesi pençesini bize vurma ihtimali olan ecel arslanı koşuyor. Önümüzde kabir daracı var. Her an oraya düşme ihtimalimiz var. Sağ tarafımızda ve sol tarafımızda acizlik yarası ve fakirlik yarası var. Sonsuz düşmanlarımıza karşı mukavemet edecek gücümüz, kudretimiz hiç hükmünde sonsuz kudret sahibi olan bir zata iman ve tevekkülle ancak bu acizlik yarasını tedavi edebiliriz. Depremlerin dizginini kim tutabilir? Kanser vücudumuzda yayıldığında kim engelleyebilir? İşte beynimizde bir kan pıhtısı oluşmasına mani olabilecek içimizde bir tek kişi var mı? Peki bu kadar musibetler, belalar, düşmanların karşısında zavallı ve çaresiz, son derece aciz olan insan bunu düşünmeden sefihane gafletle kendini uyuşturup nasıl yaşayabilir? Sonsuz ihtiyaçlarımız var. O ihtiyaçlarımızı tedarik edecek, deruhte edecek sermayemiz yine hiç hükmünde. Evet, bir damla su içmemiz için gökyüzünün harekete geçmesi, bulutların çalışması, bir meyve yiyebilmemiz için mevsimlerin değişmesi, kainat fabrikasının harekete geçmesi gerekiyor. Peki Allah'a iman ve itaat etmesen de onlar da bu kainatın nimetlerinden faydalanıyor. Onlar da işte bizim gibi deprem olduğunda onlar da muhatap olacak, biz de muhatap olacağız. Bizim farkımız ne? Bizim farkımız şu. Biz elhamdülillah huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. İman ve tevekkül, sabır, şükür dairesinde olduğumuzdan dolayı. Onlar ise sürekli evham içerisinde yaşıyorlar. Bir örnek vereyim. Hayvanat bahçesine gittiğinizde hayvanları işte aslanı, kaplanı, yılanı, ne kadar dehşetli ve korkunç hayvan, tehlikeli hayvan varsa hepsini hem de eğlenerek, severek izleyebiliyorsunuz. Niye? Çünkü onlar kafeslerin içerisinde veya zincirle bağlanmış, size ulaşmayacak bir şekilde muhafaza ediliyor. Yani bir yerde siz koruma altındasınız. Ama bir bahçeye girsek, bir tane pitbull köpek, sadece bir tane, aslanlar, kaplanlar, şunlar bunlar değil, koşarak bize doğru gelse, o zaman nasıl dehşet alırız? İşte aynen bütün mahlukatı, bütün mevcudatı sahipsiz, ondan sonra maliksiz, kendi başına hareket eden bir tarzda bilenler için bu dünya, cehenneme gitmeden bir cehennem azabı onların başına yağdırıyor. Evet, onun için ölümü öldürebilirsen, kabir kapısını kapatabilirsen ve benim ebedi bir yolculuğum var ve bu yolculukta dünya hayatı en hassas olan yer. Buradaki vaziyet ve konumum o ebedi hayatımdaki saadeti veya azabı netice verecek. Ya buradaki durumun mahiyetimle iltifat göreceğim veya tokat yiyeceğim. Şimdi ben bunu nasıl düşünmeyeyim? Bir tarafta ölüm, bir tarafta kabir, bir tarafta vazifem, diğer tarafta acizliğim, fakirliğim, şiddetle Allah'a iman ve ibadet etmeyi emreden fıtratımı unutup da nasıl gaflete, günaha, harama gireceğim? Fısk ve sefahete, seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin, eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek, aczi fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Hem deme ki ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim. Hayvanlar el istediklerini yapıyor. Ben de günahlara, haramlara hayvan gibi dalacağım deme. Çünkü hayvana nispeten kıyas edildiğinde mazi, müstakbel, gayb hükmündedir. Hayvan açısından. Mazi, müstakbel, onun geçmişi, geleceği yoktur. Oradan ona dert, sıkıntı, elem, endişe gelmez. Cenab-ı Hakîm-i Rahîm o gaybı onlara bildirmemekle Onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yatırılan bir tavuk hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat o his de gider, o elemden de kurtulur. Demek Cenab-ı Hakk'ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, rehfeti, şefkati gaybı bildirmemektir. Gaybı bilinmemesi bir rahmettir. Bilhassa özellikle masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin, binler derece aşağı düşersin. Çünkü Allah'ın verdiği aklı Allah'ın razı olmadığı şekilde kullanırsan akıl azap aleti olur. Geçmişteki elemleri getirir senin başından aşağı döker. Gelecekte yaşama ihtimalin olan sıkıntılarıyla seni endişedar eder. Dolayısıyla o aklın yılan gibi seni sokmaması için iman ve ibadetle, itaatle terbiye edilmesi lazım. Böyle olunca istikbalden geçmişten verre kadar dert, elem, keder almayan hayvanların lezzetine insan asla yetişemez, hatta onlardan daha aşağı düşer. Çünkü hayvana nispeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor, elemini alıyor. Setri gaybde bulunan istirahatı tahammül eden bilkülliye mahrumsun. Evet. Yine Bediüzzaman Hazretleri farklı yerlerde bunu şöyle de anlatıyor. Diyor ki insan zihayatın yani canlıların en mükemmeli olarak yaratılmış. En mükerremi olarak yaratılmış. Hayvana kıyas edildiği zaman en yükseği, en kaliteli hayat mertebesinde olarak yaratılmış insan. Belki hayvanların sultanı, kumandanı hükmünde yaratılmış. Baktığımız zaman insana sınırsız bir kabiliyet, işte nihayetsiz bir potansiyel, çok geniş bir donanım, çok mucizevi aza ve aletler vermiş. Uzaya çıkan hayvan yok. Okyanusların derinliklerini inceleyen hayvanlar yok. Beyin ameliyatı yapabilecek kabiliyette. Bunların hepsini kim yapıyor? İnsanlar yapıyor. Bütün ilimleri yutabilecek sistemde bir kabiliyet bir insanda var. Bütün sanatları icra edebilecek kabiliyet insanda var. Bütün sporları hem yüzme hem koşma, işte hem tırmanma neyse yapabilecek kabiliyet ve donanım yine insanda var. Ama işin antika tarafı şu, bu insan günaha, harama, işte dünya hayatından lezzet alayım, gafletli yaşayayım dediği zaman, dünya hayatının lezzetini tahsil etme noktasına girdiği zaman, Allah'ı, ahireti, insanlığını unutup da dünya hayatının lezzetlerini işte alayım dediği zaman hayvandan aşağı düşüyor. Bu donanım, bu kabiliyet, bu zenginliğe rağmen hayvan kadar lezzet alamıyor. Bir serçe kuşuna dahi yetişemiyor. Serçe kuşunun rızık endişesizliğine bile hiçbir insan tadamaz. Öyle bir endişesi yok. Diyorlar ki serçe bir günde vücudunun iki katını yiyebilirmiş yemek olarak. 100 kilo bir adam günde 200 kilo yemek. Bak serçe kuşuna bile dünya hayatının lezzetini almakta insan yetişemiyor. Ama o insan Allah'a iman ve itaat edince bütün hayvanatın sultanı, bütün mevcudatın kumandanı, Allah'ın muhatabı oluyor, bütün kainat ona musahhar oluyor, bütün kainat sistemi onun için çalışıyor. Evet, insanların günahlara rağbetini, günahlara iştiyakını, günümüz insanının, Müslüman evlatlarının bu duruma düşmelerini Mehmet Akif çok güzel anlatmış. Onu okumak istiyorum. Sonra üstattan birkaç cümle paylaşıp bitireceğim 5 dakika içinde. Diyor ki, kurt uzaklardan bakar, dalgın görülmüş merkebi. Saldırılmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Has mı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bu hakikattir, bu şaşmaz, bildiğin usluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız. Evet, üstadımız da 5. notada diyor ki, ey bu vatan gençleri, frenkleri taklide çalışmayınız. Frenkleri, işte onların adetlerini, kültürlerini, geleneklerini, onların bozuk mallarını getirip bu memleketi kirletmeyin, bu İslam memleketini pisletmeyin. Taklide çalışmayınız. Aya, acaba Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl efkarlarına, onların günahlarına, batıl fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok. Sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, yani uyanın, aklınız başınıza alın ki, siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Siz bu memleketi, bu milleti sevmiyorsunuz. Hamiyet davasında da yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette o frenklere tabi olmanız, ittibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istizadır. Sizin şanlı ecdadınızı tahkir etmektir. Hafife almaktır onlara tabi olmak. Evet. Bir anekdot paylaşmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'da dans diye bir şey çıkmış. Bugün çok yaygın biliyorsunuz, dans. Tabii Avrupa'nın derinliklerine kadar sınır olan Devlet-i Aliye Osmaniye'yi bu durum rahatsız etmiş. Kanuni Sultan Süleyman Fransa Kralı François'a mektup yazmış. Ben ki 48 krallığın Hakanı Sultan Süleyman Hanım, sefirimden aldığım habere göre memleketinizde dans namı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle alemel innas icra-i lagviyat işlenmekte olduğunu mesmu-u şahanem olmuştur. Yani herkesin gözü önünde işte o haramlı günahlı işleri yaptığınızı duydum, işittim. İş bu rezaletin memleketime de sirayeti, buraya da bulaşması ihtimali muvaciyesinde Name-i Hümayun'um yed'inize usulünden itibaren, bu yazdığım mektup elinize geçtiğinden itibaren derhal son verilmediği takdirde bizzat orduyu Hümayun'umla gelip men'e muktedirim. Ordumla gelir, o yaptığınız pislik, çirkinlik, şer şeyden sizi men ederim. Buna gücüm yeter diyor. Ve tarihçilerin söylediğine göre bu mektuptan sonra Fransa'da 100 sene daha dans yapılmamış. Şimdi böyle bir ecdadın torunları olarak onların kültürlerine, kokuşmuş günahlarına rağbet etmek bu ecdada saygısızlık, tahkir, hafife almak olmaz mı? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.